Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Doğrusu Mekke'de yayılan rahmet güneşi Medine'de güç bulan, nihayet kainata taşınan sevgi yumağı çile gerektiriyordu ilk dönemin temiz insanları. İlk dönemin Rabbıyla yapmış olduğu mukavelesini yerine getiren insanları. Çünkü Mevlam Tövbe suresinde buyuruyordu ki Allah onların canları karşılığında onlara cenneti vaat etmiştir. Cennetin vaadini alanlar, cennetin nimetini alanlar, rahmet devşirenler, dünya hayatında hesaplarını doğru yapıyorlardı. Hesaplarını doğru yapıyorlardı. Hesaplarını doğru yaptıkları için de neticede kazanıyorlardı. Dünya böyle işte. Bugün vardır, yarın yoktur. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Ha bir gün önce öldü insan kendi hesabına göre, ha bir gün sonra öldü insan kendi hesabına göre. Önemli olan güzel yaşayıp hayatı güzel kapatmak değil midir? Önemli olan Allah'la, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak değil midir? Önemli olan mezara konduğunda arkada kalanların temiz de o, güzel de o, İnsanlar ondan memnunlardı diyebilmeleri değil midir? Bir bakınız şöyle. Resulullah ve etrafındaki cemaatin üzerinden şu kadar sene geçti. Sadece o günkiler iyi biliyorduk demediler. Biz dahi bugün onları görmemiş olmamıza rağmen iyi bilirdik Allah'ım onları. İyi biliyoruz onları. Sadıktılar. Kur'an'ın iyi talebesiydiler. Rabb'a yakındılar. Demiyor muyuz? Bu hiç mi önemli değil sanıyorsunuz? Hayat ne kadar uzatsa da behemmahal bitecek. Zevkle dolu olsa da bitecek. Istırapla dolu olsa da bitecek. Önemli olan güzel bitirmek değil midir? Medine'deyiz. İstedim ki, gönül arzu etti ki bu akşam bugün dostlardan bir demet sunayım. Sırf Kur'an yerleşsin diye, sırf bu din ayağa kalksın diye hayatlarından el çekmiş olanlardan medet ey dünya, sana geldim ey ya Rab, el medet ya Nebi diyenlerden bir demet sunayım istedim. Çünkü hayırla yad etmek güzeldir. Hayırla yaşamanın işaretidir. Hayırla yad edebilmek. Hayırsız gibi görünen bir dünyayı, hayırsız gibi görünen bir hayatı ancak böyle düzenleriz. Böyle temizleyebiliriz. Allah'ın Resulü bir grup Müslümanı hayırlı bir iş için göndermişti. Onlara tuzak kurdular. Eğitim niyetiyle giden barış niyetiyle giden, çoğu silahsız olan, insanlara çoğu hançer dahi taşımamış insanlara kötü bir tuzak kurdular. Çoğunu şehit ettiler. Necid bölgesine giden bu insanların bir ikisini de esir aldılar. Bunlar giderlerken birden ablukaya alındılar. Zor bir gündü. Doğrusu kendilerinden Resulullah'a haber gönderecek kimse de yoktu ya. Sonra bu insanlar, Suffa ehlinden olan, eğitim niyetli olan bu insanlar bir araya geldiler. Baktılar ki hayat sona erecek. Biterken bari Kur'an okuyalım dediler. Ne kadar güzel bir gelenek. Çanakkale'de bir araya gelenler, Çanakkale'de büyük taarruzu başlatanlar, İstiklal Harbimizde, anafartalarda, dudaklarında Kur'an yok muydu? Ezan okuyup saldırmıyorlar mıydı? Vatanlarını korurken, dindir işte, insana iffeti veren, insana insanı insan yapan, size Rabbinizi sevdiren, size bayrağınızı sevdiren din değil midir? Bunlar da böylelerdi. Bunlardan aldılar. Alması gerekenler, sonraki nesiller. Bir Kıbrıs'ı anlatırken daha yeni tarihte, yakın tarihte, tarihe kaydolmuştur. Koca tankların nasıl dağlara tırmandığını, o tankları insanların bir daha normal şartlarda taşıyamayacağını askerler, bu işi bilenler söylemiyorlar. İman var ya, şu iman kalbi harekete geçiren şu yürek var ya, o çok önemli. O olmasa hiçbir şey olmaz. O olunca her şey güzel olur. Bu konuda bizim ölçümüz, bize ruh verenler hep sahabi oldu. Çünkü Kur'an'la yetiştiler, Kur'an'la piştiler de onun için. Bir Amir bin Füheyre vardı. Temiz bir Müslümandı. Güzel mi güzeldi, iyi mi iyiydi. İyi bir hafızdı, Kur'an'ı güzel okurdu. O olayda, biri Maune olayında, 70 sahabenin şehit olduğu o olayda, İki olayı birleştirip anlatıyorum. Cebbar isminde bir zalim sonra Müslüman olacak. Haram bin Milhan veya Amir bin Füheyre'yi öldürdüğü söylenir bu adamın. Diyor ki, önümde Kur'an okuyan bir sahabi vardı. Kur'an okumaktan başka yolu yoktu, çaresi de yoktu. Elimdeki mızrağı kaldırdım. Muhammed'in yolunda giden bu adamı öldüreyim dedim. Bir Müslümandan daha temizleyeyim insanlığı dedim. Kendime göre. Putlara tapıyordum çünkü ben Lat ve Uzza'nın kuluydum sanki ben. Öyle biliyordum ben. Bana öyle öğretilmişti çünkü. Elime aldım mızrağımı fırlattım. Karşımdakinin sırtına girdi. Göğsünden çıktı. Döndü bana. Beni tanıdı. Bana baktı. Mızrağı atanın ben olduğumu anladı. Ben ona bakarken doğrusu gözlerinde bir kin ve nefret de yoktu. Bana acır gibi bir hal vardı. Sanki bana acıyordu. Mızrağı yediği zaman yere diz çöktüğünde baktım şu cümleyi kullandı. Füztu ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Tıpkı Kufe'de şehit düşen Hazreti Ali'nin dediği gibi, füztu ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Sonra baktım o bütün vücuduyla yere düştü. Yere yıkıldı. Yere yıkılmasıyla vücudunun havaya doğru kalkıp kaybolup gitmesi bir oldu. Cebbar diyor ki, hayret ettim. Siret sahipleri bu olayı anlatacaklardır. Hayret ettim. Bir vücut ortadan kaybolur mu? Bir vücut gider mi? Semaya çekilir mi sanki? Cebbar etkilenecektir. Sonra Cebbar Müslüman olacaktır. Hem orada. Diyecektir ki, bunun iman ettiği Allah'a ben de iman ettim. Bunun inandığı Rabb'e ben de iman ettim. Cebbar Müslüman olacaktır. Büyük bir mümini şehit ettikten sonra Müslüman olacaktır. Garip bu haller. Çok gariptir. Resulullah'a sorulduğunda Fahri Kainat şöyle diyeceklerdi. Onu melekler kaldırdılar ve melekler onu gömdüler. Aynı olayda esir edilenlerden birisi de Kubeyb ve Zeyd, iki dost. Kubeyb bin Adi, Zeyd İbni Desine, Zeyd ve Hubeyb. İki güzel insan, iki temiz insan. Bunları aldılar. Mekke'nin zalimleri bunları Mekke'ye götürdüler. Bunlardan Hubeyb bir kadına esir bırakıldı. Bir eve esir bırakıldı. Kadının kocası vardı, çocukları vardı. Hubeyb'in ellerinde, ayaklarında zincir vardı. Suçu neydi? Müslüman olmaktı. Kur'an ezbere bilmekti. Mekkeliler için yeterli bir suçtu bu. Çünkü Hubeyb Allah'a iman ediyordu. Zalim değildi. İnsan olun diyordu. Allah'ı bilin diyordu. Bütün suçu buydu. Bu da suç olarak yeterdi meğer. Yetermiş meğer. Dediler ki bir müddete kadar bunu çalıştırın köle olarak. Karar verip onu öldürünceye kadar bunu çalıştırın köle gibi. Hubeyb mazlum bir insandı. Yapacağı bir şey yoktu çünkü. Kendi halindeydi, garipti. Vakit buldukça namaz kılardı. Fırsat verdikçe Allah'a yalvarırdı. Ev sahibesi anlatıyor. Bir gündü diyor. Hubeyb'in yanına girdim. Baktım namaz kılıyor. Yanında garip bir şey vardı. Bir tabağın içinde üzüm vardı. Mevsim üzüm mevsimi değildi. O günlerde sera filan da yoktur. Mekke'de ne serası olacak, ne üzümü olacak? Mevsim üzüm mevsimi değildir. Uzaklardan gelmesi de mümkün değil Mekke'ye. Hayret ettim, dona kaldım, şaşırdım. Kitaplar bunu Hubeyb'in kerameti olarak anlatacaklardır. Namazı bitirince dedim ki esir dedim, köle dedim. Bu meyve nereden gelmedi dedi. Rabbimden gelmedi dedi. Allah bana gönderdi dedi. Böyleydi. Ne iyiydi. Ne iyilik severdi. Hiç kötülüğünü görmedim onun. Ne kadar temizdi. Ona verdiğimiz emirleri yerine getirirdi. Hayvanları temizler, süs sağardı. Doyasıya bir ekmek verirdik ona. Ne hayırlı bir köleydi. Kur'an öğreticiliğinden, Resulullah'ın dostluğundan köleliğe dönüş. Ne kadar ağırmış ya Rabbi. Bir gün benden bir bıçak istedi, ustura istedi. Temizlenecekti. Çünkü karar vermişlerdi, yarın onu öldüreceğiz demişlerdi. Ona da iletmişlerdi, yarın idam edileceksin diyorlardı ona. Kadından bir ustura istedi, verir misin? Temizleneyim dedi, şehadetten önce. Ona verdi mi usturayı? Temizlendi, sonra dışarı çıktı. Sakal ve bıyığını düzeltirken benim bir kız çocuğum vardı, ufak. Kız çocuğum ona doğru koştu. Onu çok severdi kız çocuğum. Çocuklar onu severlerdi. Geldi kucağına oturdu Hubeyb'in. Hubeyb'in elinde de ustura vardır. Kadın diyor ki birden korktum. Şafağım attı. Dedim ki ya şimdi, ya şimdi, ya şimdi. Elindeki usturayla çocuğumu kesse ne yaparım? Biz yarın onu asacağız. Kaybedeceği bir şey yok ya. Ben de bir cana kıyayım diyemez mi? Ben de bunların yüreğini yakayım diyemez mi? Elindeki usturayla bekliyordu. Korkudan bir şey diyemiyordum diyor kadın. Benim gözlerimden anladı benim korktuğumu. Kızımın başına ellerini sürdü. Hadi kız annene koş dedi. Kızım bana gelince baktım bana baktı. Kadın dedi, sen sanır mısın ki biz insanlara zulmedelim? Sen inanır mısın ki biz insanlara kötülük yapalım? Senin kızına hiç kötülük yapar mıyım? Sonra çekti odasına geçti. Ne hayırlı bir adamdı. Ertesi gündü. Mekke'nin diktatörleri, o dönemin Ebu Süfyan'ı, zalimler, Ebu Cehil gibi zalimler, Mekke-i Mükerreme'de ayaklarına pranga vurdukları, zincir vurdukları Hubeyb'i sürükleyerek Tenim denilen yere getirdiler. Tenim. Tenim'i hacca gidenler bilirler. Umre için ihrama girilen yerdir. Umre mikatıdır. Orada insanlar elbise soyar, elbiselerini giyerler. Yani kefeni andıran ihramlarını giyer. Telbiye getirir, niyetlenir, umreye başlarlar. Mekke'ye 10 kilometre kadardır. Araplar orada adam öldürmeyi uygun görürlerdi. Harem bölgesi dışıdır diye. Tenim. Hubeyb'i oraya götürüyorlardı. Kadınlar, çocuklar oraya gidiyorlardı. Biraz sonra Hubeyb getirildi. Bir dar ağacı hazırlamışlardı. Dar ağacında onu asacaklardı. Suçu neydi? İnsan mı boğazlamıştı? Hayır. Kimin malına el koymuştu? Hayır. Zulüm mü etmişti? Hayır. Bir tek suçu vardı. Allah'ı seviyordu. Peygamberi seviyordu. Sizin taptıklarınızdan el eman diyordu. Taptıklarınızda ellerinizle tapıyorsunuz. Zulmediyorsunuz. İnsan hakkı yiyorsunuz. Kadınları insan yerine koymuyorsunuz. Kız çocuklarını toprağa gömüyorsunuz. Yeter diyordu. Bütün suçu buydu Hubeyb. Bir de Kur'an ezberlemişti, hafızdı. Suç olarak yeterdi ya hafız olmak, Kur'an ezberlemek. Hubeyb. Dar ağacına çıkardılar onu, Ebu Cehil yanına geldi. Son bir isteğin var mı dedi. Var dedi. Ne istiyorsun? Bağlarımı çözün de iki rekat bir namaz kılayım dedi. İdamlığın son hakkıdır bu dediler. Son isteğidir. Kıralım onu dediler. Kırmayalım onu dediler. Ellerindeki bağları çözün. Hubeyb namazı kılsın. Hubeyb secdeye vardı. Mekke ona bakıyordu. Secdeye alışık olmayan gönüller Hubeyb'e bakıyorlardı. Namazını kıldı. Öyle bir kılıyordu ki dünya umurunda değildi sanki. Dünya yoktu sanki. Selam verince dedi ki korktu da uzatmadı. Uzattı demeyecek olsaydınız daha çok kılacaktım. Bu namazdan öyle bir zevk aldım ki. Mekkeli kadınlar ağlıyorlardı ona bakınca. Doğru doğru. Mekkeli kadınlar ağlıyorlardı Hubeyb'e. Çocuklar ağlıyorlardı Hubeyb'e. Hüzünlüydüler. Çünkü bu insandan kötülük görmediler. Rahmetten başka iyilik görmediler. Munisti, kendi halindeydi. Mazlumdu. Başka bir şeysi yoktu. Biraz sonra onu parçalayacaklardı. Ebu Cehil yanına yanaştı. Veya Ebu Süfyan oldu söylenir. Dedi ki sana bir soru soracağım. Doğru söylersin. Söylerim dedi. Hayatım boyunca yalan söylemedim. Şöyle dedi ona. Biraz sonra asılacaksın. Senden bir cümle istiyoruz. De ki keşke şu anda Muhammed benim yerime asılmış olsaydı burada. Bu yeter bize. Seni bırakmak için yeter. Keşke benim yerime şu anda Muhammed burada asılsaydı der misin? Hubeyb bakıyordu şöyle diyordu. Siz bana ölümlerin en fecisini teklif ediyorsunuz. Vallahi başımdaki saçlarım adedince canım olsa her gün birini alsanız razıyım ona da. Sevgilimin Resulullah'ın ayağına Medine'de bir dikenin batmasına razı değilim. Fırlıyordu Ebu Cehil ayağını serçeyle vururken kurmuş bircesine ayağını yere koyarken hayret diyordu, hayret diyordu. Bu Muhammed kadar sevilen bir adam görmedim ben. Nasıl seviliyor bu adam? Ne kadar seviliyor diyordu. Bazen Ebu Cehil de doğru söyler ya. Bazen şeytan da doğru söyler ya. Sonra haykırıyordu. Linç edin bu adamı. Doğru Hubeybi dar ağacına çekiyorlardı. Kimimiz rak atıyordu, kimi ok, kimi tekme atıyordu. Paramparça edilirken Hubeyb şöyle diyordu. Medine'nin ufkuna bakıyordu. Sevgilinin şehrine doğru. Sevgilinin bulunduğu yere doğru. Garibim diyordu. Garibim, yollar kesiktir. Ya Rabbi beni seyrediyorlar ben parçalanırken. Arşın sahibi olan Rabbim, onların vahşetine karşı bana sabır ver. Baksana etimi parçalıyorlar. Vallahi umurumda değildir. Beni ha parçalamışlar, ha böyle ölmüşüm, ha şöyle ölmüşüm. Fakat peki neden gözlerim yaşarıyor, korkmuyorum? Biliyorum garibim diye, kimsem yok diye gözlerim yaşarıyor. Çaresizliğimi sana arz ediyorum. Ben bir senin ateşinden korktum Rabbim. Başka şeyden hayatım boyunca ürkmedim. Bir ben kaldım burada, hepsi zalimdir. Peygamberine selam göndermek isterdim. Kimsem yok ya Rabbi, senden başka sahibim yok. Bunlar beni parçalarken ya Rabbi ne olur Medine'sindeki sevgilime Resulullah'a benden selam ilet. De ki Hubeyb şehit oldu. Resulullah bilsin halimi de dua etsin bana. Son cümleleri buydu. Biraz sonra şehitti Hubeyb. Katiller dönüyorlardı. Ellerinde kan dönüyorlardı. Medine'de Resulullah cemaatin içinde oturuyorlar. Sahabi diyorlar ki birden Resulullah'ın hüzünleştiğini gördük. Hüzünlendiğini gördük. Sonra dedik aleykesselamu ya Hubeyb. Allah'ın selamı sana da olsun Hubeyb. Dedik ki ne oldu ey Nebi? Ya Resulallah ne oldu dedik. Dedi ki dostumuzu öldürdüler. Cebrail bana haber getirdi. Şu anda Mekke'de Hubeyb'i şehit ettiler. Sonra gözlerini semaya kaldırdı. Resulullah ağlıyordu. Nebi mahzundu. Nebi hüzünlüydü. Dedi ki ya Rabbi ben onlardan razıyım. Ben onları seviyorum ya Rabbi. Onlar bu din için hayatlarını feda ettiler. Sen de onlara merhamet et ya Rabbi dedi. Ve unutmadı kimse. Ne Hubeyb'i ne Zeyd bin Desine'yi. Unutmadı kimse. Unutmaması gerekir. Kalbinde zerre kadar iman olanların Allah için, Kur'an için, rahmet için, merhamet için, kainata barış gelsin diye, çocuklar ezilmesin diye şehit olan bu güzelleri unutmaması gerekir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun efendim.
Yolsuz yola yol yürüdüm, gafletle ömrüm geçti. Ey kadiri yardım et seherde. Yolsuz yola yol yürüdüm, gafletle ömrüm geçti. Ey kadiri istiğfar. Gel uzak eyle şeytandan, şeytan benim azdırım. Selamet ver seherde. İstağfir ve istiğfarı. Gel uzak eyle şeytandan, şeytan benim.
Yine
Azrail başına geldiği zaman çekilir el ayak, dil yavaş yavaş. Mevlam nasip eyle din ile iman. Çekilir dünyadan dil yavaş yavaş. Mevlam nasip eyle din ile iman. Çekilir dünyadan dil yavaş yavaş. Son nefesini vermeye, yakasız gömlekime. Son nefesini vermeye, yakasız gömlekime. Daracık kabire girmeye, hazır mısın söyle dostum, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Kabir küçücüktür, dardır, götürecek neyin vardır. Kabir küçücüktür, dardır, götürecek neyin vardır. Gönlünü hak ile yandır, hazır mısın söyle dostum, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Tahtadan ata binmeye, bu dünyadan silinmeye. Tahtadan ata binmeye, bu dünyadan silinmeye. Ruzi mahşere girmeye, hazır mısın söyle dostum. Hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Söyle dostum durma söyle, İnan bıçak dönmez böyle. Söyle dostum durma söyle, İnan bıçak dönmez böyle. Söyle be can dostum söyle, bildim bileli hep böyle. Bildim bileli hep böyle. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum. Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevki sefadan. Seni çağırır yaradan, hazır mısın söyle dostum.
Ravzanın iç
Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Ölüm birdenbire gelecek. Bazen insan hiç hazır olmadığı anda birdenbire gelecek. Belki bazen bir kabus gibi çökecek. İnsan konuşabilse diyecektir ki, hazır değildim ama ben. Hani bana söyleyecektiniz? Hani hazırlanacaktım? O mezara doğru giderken, yıkanırken, kefenlenirken, kendisini yıkayanları, kefenleyenleri, taşıyanları görecektir. Ölüler görür mü? Ölüler görür. Hem görenlerden iyi görür, hem yaşayanlardan iyi görür. Gözleri kapalı görürler. Mevlam ruhlara başka bir göz vermiştir. Onunla görecekler, onunla tanıyacaklar, onunla bilecekler. Kendisini yıkayanı gördüklerinde diyecekler ki, keşke beni daha iyi yıkasan. Vücudumda kuru yer kalmasa keşke. Keşke beni iyi ovabilsen. Keşke diyecek. Aslında bağırmak, sesini duyurmak isteyecek de sesi duyulamayacak. Sesi duyulabilse diyecektir ki, beni iyi yıkamanız, saçlarımın arasını iyi ovunuz, bıyıklarımın arasını hilalleyiniz, parmaklarımın arasını. Ve diyecek, melekler diyecekler ki, duyuyor musun? Bak sen hakkında insanlar neler diyor. İnsanlar iyiyse diyecekler ki iyi adamdı, temiz adamdı, hoş adamdı diyecekler. Onu diyeceğim. Kötüyse şayet, ama sahtekar daha, ama düzenbazdı. İyi ki öldü, millet kurtuldu diyecekler. Bütün bunları diyecek öyle. Duyacak da geri dönüp amellerin düzeltme imkanı kalmadığı için ancak ve ancak üzülecek. Yapacak hiçbir şeysi yoktur. Üzüntüden başka, pişmanlıktan başka yapacak hiçbir şeysi yoktur. Hüzün, üzüntü, pişmanlık lakin fayda sağlamıyor artık. Zamanında o yapması gerekeni yapacaktı da güzel amellerini heba etti, gitti. Güzel günler, anlar gitti. Ölüm birden gelince birdenbire eli ayağı birbirine yapıştı. Diyordu ki keşke ölmesem, bir ömrüm olsa bakın daha neler neler yapacağım. Ama artık mazeret yoktu. Çünkü ölüm kaç defa kapısına gelmişti, kaç defa yoklamıştı onu. Gidiyordu artık, dönüşü olmayan yere doğru. Gidenler gibi siz de gideceksiniz. Dönüşü olmayanların dönemediği yerden siz de dönemeyeceksiniz. Ümmü Mihcen vardı, siyahi bir kadındı, Nebi'nin mescidine hizmet ederdi. Bir gün kabirleri dolaşırken İmam-ı Suyuti anlatıyor. Bütün bunları İmam-ı Suyuti anlatıyor. Mezarların yanından geçerken bir mezar gördü de yeni toprağı henüz yaştı. Nebi sordular, bu kimin mezarı dediler. Ümmü Mihcen ya Resulallah diyorlardı. Ne zaman öldü diyordu. Mescidi süpüren kadın, mescide hizmet eden kadın. Dün gece dediler. Keşke beni haberdar etseydiniz de, keşke namazına gelseydim. Ya Resulallah gece vefat etti, gece gömdük dediler. Başında durdu, namaz kıldı Allah Resulü. Sonra şöyle buyurdular. Ümmü Mihcen, hangi amelin güzeldi? Ne gördün sen orada? Sahabi hayret ediyordu da. Sahabi şaşırıyordu da, ya Resulallah diyorlardı. O sizi duyuyor mu ki acaba? O mezarında değil midir? Sessiz, sedasız, sağır bir alemde değil mi ya Resulallah? Sizi duyuyor mu? Allah Resulü şöyle buyuruyorlardı. O sizden daha iyi beni duyuyor. Sonra Nebiler Nebisi, o mana alemde duydukları sözü, duydukları cevabı şöyle ifade buyuruyorlardı. Camiye bakmak, Ümmü Mihcen'in yapmış olduğu en güzel amelmiş. Ümmü Mihcen kendi lisanı haliyle, Nebi'ye duyuracak bir halde öyle buyuruyordu. Ben camiye hizmet ettiğim günler, süpürürken camiyi, o beni kurtardı diyordu. Ebu Derda diyordu. Taşınan, cenazede taşınan ölü şöyle devam edecektir, diyecektir ki ey beni taşıyanlar, dünya sizi aldatmasın. Dünya beni çok aldattı, bana çok hatalar yaptırdı. Size aynı şey yapmasın. Baksana, mezarıma gelen bir sürü insan var ama mezarıma gelenlerden hiç kimse, ama kimse günahlarımı taşımıyor, cansız gövdemi taşıyorlar. Halbuki hamalara verseydiniz onlar da beni taşırlardı. Dostlarım, akrabalarım, günahlarımı paylaşmadınız, vücudumu paylaştınız. Ebu Derda bunu söylerken devam ediyordu. Var mı ibret alan, kulakları sağır olanlar, ey duyamayanlar, var mı ibret alan? İbret alan olsaydı, günahlar işlenir miydi? İçkiler içilir miydi? Namazsız geçer miydi seherler? İnsanlar Allah'ın emirlerinin dışına giderler miydi? İbret almak, bırakınız ibret almayı, belki biz ibret alınacak hale geldik. Doğru ya, ibret alamayanlar ibretlik hale gelirler. Müslüman kıymetlidir, Müslüman izzetlidir, Müslüman şereflidir. Ayet-i Kerime Duhan Suresi'nin 29. ayet. Zalimlerden bahsederken sema onları ağlamamıştır diyordu. Bu ne demektir? Müslümana gök ağlar demektir. Müslüman ölünce secde ettiği mekanlar, dokunduğu duvarlar, Kur'an okurken sesinin duyulduğu mekanlar, sema ona ağlayacaktır. Merhamet edilecektir. Çünkü Müslüman için iki kapı vardır. Bir, amellerin yükseltildiği kapı, iki, rızkının indiği kapı. Bu iki kapı da birdenbire ağlamaya başlayacaklar. Amelin yükseltildiği kapı diyecektir ki, bunun ameli artık gelmiyor. Hüzünden dolayı, gurbetten, ayrılıştan dolayı üzülecektir. Amellerin yükseltildiği kapıda, rızkının indiği kapıda üzülecektir. O Müslümana rızık inmiyor artık. Bundan dolayı mahzun olacaktır. Biliyor musunuz, her birinizin vücudu neredense oraya gömüleceksiniz. Bir gün Resulullah Medine'sinde yürürlerken esmer birinin yıkandığını gördü. Mescidin bir kenarında ölü yıkıyorlardı. Bu kimdir dedi. Habeşli bir zat ya Resulallah. Subhanallah, Subhanallah dedi. Allah Resulü. Onun toprağı onu buraya getirdi. Onun için burada öldü diyordu. İnsan hangi topraktan yaratılmışsa o toprağa düşermiş. Yaratılışın Ankara toprağındansa Avustralya'da da olsan Ankara'ya gelirsin. Yaratılışın Medine toprağındansa, başka bir mekandaysan da Medine'ye gidersin. Mekke'ye gidersin veya başka yere gidersin. Nereden geldinse ölümün orada olacak. O memleketin toprağında olacaktır. İyilerin yanında gömülmek, iyilerle beraber olmak, onu hep dileyiniz. İyi bir insan mezara gömüldüğünde oradakiler, komşular diyecekler ki elhamdülillah o geldi, o geldi. Salih amel sahibi adam geldi. Allah'a yakın adam geldi. Sevinecekler. Kötü birisi gömüldüğünde diyecekler ki keşke uzak olsaydı. Keşke buradan arşın arşın uzak olsaydı. Resulullah'a soruyordu Ebu Derda'nın rivayet. Ya Resulallah, İnsanın gömüldüğü yerin önemi var mıdır? Resulullah buyuruyorlardı ki iyi komşu aramaz mısınız? İyi komşu ararız ya Resulallah. Siz nasıl iyi komşu arıyorsanız mezardakiler de iyi komşu ararlar. Bu nedenle değil miydi ki Sıddık-ı Ekber vefat ettiğinde Nebi'nin yanına gömüldü. Ömer vefat ettiğinde, şehit edildiğinde Resulullah'ın yanına gömülmek istedi. Bundan değil midir ki asırlarda, asırlarca yaşayan büyük alimler her birisi ömürlerinin son demlerini Medine'de geçirmek, Resulullah'a komşu olmak istemediler mi? İyi yerde olmak, bu şu demek mi? Hocam, hadi oldu ya, oldu ya, kötü insanların çok olduğu bir memlekette kötü yere gömüldüm. Bu kötü mü olacak? Rabbim seni bilir, melekler de seni bilir, merak etme. Ama benim anlattığım başka şey, İyilerin yanında iyileri sevmek, komşuların iyi olması güzel bir şey. Sen bağ ve bostanda da olsan, sen mekan güzel de olsa, kıraç toprağa çekenlere gözün iliştiğinde üzülmez misin? Kabri cennet bahçelerinden bahçeye dönüşen bir mümin, azap çeken birini gördüğünde üzülecektir. Azap çeken adına. Berzah alemi, kabir alemi çok farklıdır. Bugün oradan bir açılış yapmaya çalışıyorum ben. Bir sahne sunmaya gayret ediyorum. Amr İbn-i El-As, büyük sahabi vefat ediyorlardı. Vefat ettiklerinde şöyle diyordu. Keşke benim ömrümde üç dönem vardı. Birinci dönem Resulullah'a düşmandık. Hamdolsun ki o döneme ölmedik. İkinci dönem Resulullah'la beraberdik. Keşke ölüm o an gelseydi. Resulullah vefat etmeden önce keşke biz toprağa girebilseydik. Sonra üçüncü bir dönem geldi. Nebi yoktu, biz vardık. Resulullah yoktu, biz vardık. Siyasi işlere girdik. Siyasi olaylara karıştık. Korkuyordu. Amr gibi bir büyük şahsiyet korkuyordu. Sonra şöyle diyordu. Beni mezara gömdüğünüzde başımda bir müddet bekleyiniz. Bir devenin hani kesilip yüzülüp etinin dağıldığı bir süre kadar bekleyiniz. sonra gidin diyordu. Mezarımın başında bekleyin. Neden diye sorduklarında şöyle diyordu. Çünkü o an ben hesaba çekileceğim. Ben sizin varlığınızı fark ederim de varlığınız bana rahmet verir, bana güç verir. Bana melekler hesap sorarlarken sizin varlığınızda rahatlarım diyordu. Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu, kızı ölmüştü. Kızını toprağa gömüyordu, İbn-i Mace'nin rivayeti. Mezara gömerken şöyle diyordu: Allah'ım, kızıma kabri genişlet, onu kabir azabından ve kabrin sıkıştırmasından kurtar diyordu. Kabir sıkıştırması. Onu biraz sonra söyleyeceğim inşallah. Ebu Umame el-Bahili öyle diyordu: ben öldükten ve beni mezara gömdükten sonra hemen gitmeyin dostlar. Beni terk etmeyin mezarın içerisinde. Mezarımın başında durun da bana telkin yapın. Telkinatta bulunun. Deyin ki Ebu Umame, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Deyin bana, ben onu duyarım diyordu. Öyle diyordu. Sa'd ibn Muaz, büyük sahabi, Medine'nin Ebu Bekri diyelim ona. Böyle büyük bir şahsiyet, Resulullah'ın çok sevdiği. Hatta bir gün odaya girdiğinde Hazreti Peygamber kendi önünden kalkılmasını istemezdi de Sa'd ibn Muaz girdiğinde Resulullah diyeceklerdi ki kalkın ona yer gösterin diyecekti. Böyle bir insan vefat etmişti. Efendim, mezara girenleri mezar sıkıştıracakmış, biliyor musunuz? Hiçbiriniz mezarın sıkıştırmasından kurtulamayacaksınız. Neye benzer o? Hani minha halaknakum diyor ya ayet. Sizi oradan yarattık ya. Toprak annedir çünkü. Anne kucağına konan çocuğu sarar. Toprak da öylesine işte. İki türlü sarar. Müslümanı sararken hoş geldin, uzak kaldın, seni özlemiştim diyen bir annenin hasretiyle saracaktır. Ama inkarcı insanı sararken sen beni inkar ediyordun. Sen anneni de inkar ettin. Sen Rabbini de inkar ettin. Gelmeyecek miydin sanıyorsun? Bak işte geldin. Öylesine sıkıştıracak ki onun sesini ve bağırtmasını cinler ve insanlar hariç herkes duyacak. Öyle diyordu Nebi. Sa'd bin Muaz'ın mezarına giderken taşınıyordu Sa'd. Fahri kainat yürüyorlardı da. Ayaklarını yavaş yere basıyorlardı, yumuşakçasına. Sahabi soruyordu: neden öyle yürüyorsunuz ey Allah Resulü? Dikkatli yürüyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyuruyorlardı: Melekler öylesine geldiler ki meleklerin kanadına basmamak için dikkatli basıyorum. Sa'd bin Muaz'ın mezarına. Sa'd'ı çok severdi. Mezarına gelince Resulullah mezara uzandı. Aşağı indi. Sa'd bin Muaz'da, Osman bin Maz'un'da ve Hazreti Ali'nin annesinde. Üç kişide Resulullah bunu yapmıştır. Uzandı Resulullah mezarına. Sonra çıktı dışarıya. Sa'd'ı gömün diyordu. Diyorlardı ey nebiler nebisi, ey fahri kainat, niye öyle yaptınız? Allah Resulü şöyle buyuruyorlardı: mezar onu sıkıştıracaktır, herkesi sıkıştırdığı gibi. Eğer mezar bir insanı sıkıştırmayacak olsaydı, mezara gömülen çocuklar sıkışmazdı, mezara gömülen Sa'd sıkışmayacaktı. Ama mezarın dağıtı sıkışılması haktır diyordu nebiler nebisi. Mezara girince kişi, akrabaları girecekler. Onu bırakacaklar, hepsi uzaklara gidecekler. Gitti hepsi diyecek. Gittiler. Kimse kalmadı. Melekler diyecekler ki sen kaldın, bir amelin kaldı. Sonra sağ yanında bir şey görecek. Bu ne diyecek? Senin namazın diyecekler. Orucun, ibadetin diyecekler. Okudun Kur'an diyecekler. Kimse kalmadı. Yok. Nereye gittiler? Evlerine gitti hepsi. Ama ağlıyorlardı demin. Üzülüyorlardı. Feryat ediyorlardı hepsi. Gittiler hepsi gittiler. Kimse kalmadı. Diyecek ki kabirdeki adam, hani beni seviyorlardı, hani beni dünyalara paylaşmıyorlardı, beni nasıl bırakıp gittiler? Melekler diyecekler ki, gitti onlar, kimse kalmadı. Ameline bakacak, sen mi kaldın, ben kaldım. Mahşere kadar seninle beraberim, seni koruyacağım, merak etme. Azaptan seni ben koruyacağım. O an mezardaki der ki, keşke başkalarını seveceğimi, keşke seni sevseydim. Meğer yanlış sevda sevmişim, yanlış sevgilinin peşinde koşmuşum meğer ben. Dünya demişim, kainat demişim, makam mevki demişim, hepsi boşmuş meğer. Mal boşmuş, belki yerine göre evlat da boşmuş. Meğer Allah'ı sevmem gerekirmiş. Bildim ama, bildi ama. Büyük bir sahabi diyordu ki, son anlarınız gelince bol bol ihlas okuyun. Hani hatırladım, Resulullah bir cemaati göndermişti de, başkasına bir imam tayin etmişti de, o her namazda Fatiha'dan sonra bir ihlas okuyordu. Hani kul huvallahu ahad var ya, başka hiçbir şey okumuyordu. Bilmiyor değildi de hep bunu okuyor. Dönünce Medine'ye şikayet ettiler. Ya Resulallah dediler, başka bir şey okumadı. Hep ihlas okudu. Nebi onu çağırıyordu, gel bakalım diyor. Niye hep ihlas okudu? Ya Resulallah, ben o sureyi çok seviyorum dedi. Rabbimin birliğini, tevhidini ifade ediyor ya. Ben o sureyi çok seviyorum. Resulullah, merhamet önderi, mübarek ellerini omuzuna koydu. Hubbuke iyyâhe edhalekel cennet. Senin onu sevmen, seni cennete koymuştur. Senin onu sevmen, seni cennete koymuştur. Ve bir dostun, bir müminin rüyasıyla bitireyim bugünkü bölümümüzü. Bir zat anlatıyor. İsfahanlı bir zat anlatıyor. Bir dost mezara kondu diyor. Onu mezara koyduk. Akşamdı, rüya gördüm. Baktım ki mezar açıldı. Güzel giyinmiş bir delikanlı, güzel gömlekli, elbiseli bir delikanlı mezardan içeri girdi. Hayrettim, bu kimdi, nereye girdi? Biraz sonra baktım ki arkasından azgın bir köpek, o da mezara onunla beraber girdi. Orada durdum, içeriden sesler geliyordu. Hayret ettim, bu delikanlı kimdi? Bu genç güzel delikanlı kimdi? Sonra bu köpek neydi? Bir müddet sonra baktım mezar açıldı, delikanlı mezardan çıktı. Üstü başı perişandı, yırtıktı. Saçı başı dağınıktı. Kan revan içindeydi. Ama köpek içeride kalmıştı. O çıkmamıştı. Sordum delikanlıya. A delikanlı, a dost, sen kimsin dedim. Dedi ki, falancanın iyi ameliydim. Onu takip ettim, mezara girdim. Onu koruyayım diye. Ama kötü ameli de daha çokmuş. O gördüğün köpek vardı ya, onun kötü amelleriydi, zinasıydı, kumarıydı, içkisiydi, haram parasıydı, insanlara haksız edişiydi. Arkadan geldi, mezara girdi. O kadar çoktu ki ben onu koruyamadım. Ben terk ettim, o kaldı orada. Allah'ım, bir an bile bizi nefsimizle, Rabbim bir an bile, bir an bile bizi şeytanla baş başa bırakma. Bakalım sonra ne oldu kabirde? Hele bakalım yarın ne oldu?